Ayrım 40.
Aydınlanma değil merhamet. Gogol'ün izinde bir. Alev Alatlı. Bitmeyen hesaplaşma. Andrei Zolotov'un bembeyaz bir yüze yerinden kalkıp Rusya'nın en sevilen televizyon sunucu ve yapımcısı Vladislav Listiyev'in vurulduğuna haber vermesi, Galina Alekseyevna'nın bastırmaya çalıştığı çığlığı, peder Andrei Dmitriyevich'in haç çıkartması, Chotinenko'nun ellerini yüzüne kapatması, Natasha'nın oy oy oy diye inlemesi, haberin dakikalar içinde masadan masaya yayılması, müziğin susması, devasa salonun ayaklanması, patlayan bir barajdan boşalan seller gibi yükselen Rusça. Hepsi aynı anda oldu. Uzunca bir süre kendi aralarında konuşmaları doğaldı. Nitekim öyle de oldu. Evinin giriş merdivenlerinde kiralık katiller tarafından kurşunlanan adamın, o yıllarda Rusya'nın en geniş televizyon şebekesi olan birinci kanalın, sonradan adı ORT, Rus Halk Televizyonu olarak değiştirdi, direktörü olduğunu Lori Essig ile Teresa'nın konuşmalarından çıkardım. Teresa öldürüleceğini biz de biliyorduk, kendisi de biliyordu diyordu. 15 gün önce yakın arkadaşlarını topladı, Beryozovski'nin kendisini sağ bırakmayacağını söyledi. Boris Beryozovski, David Robinovich'in Rusya'nın en cüretkar, en kurnaz oligarkı dediği adam. Dünya çapında bir dalavereci, hilebaz, soğukkanlı ve şerir. Rönesans İtalya'sının prenslerini hatırlatıyor. Son 6 yıldır iktidarın tepesindekilerle birlikte hareket ediyor. Bürokrasi de darbe üstüne darbe yaptı. Ekonominin durumu ne olursa olsun kazanan Beryozovski oldu. 1946 doğumlu bir matematikçi, ilk vurgununu 1991'de Jiguli marka otomobillerin başbayii olarak yapıyor. Şöyle ki hükümetin içindeki dostlarından IMF reform programı gereği fiyatların serbest bırakılacağını öğrenmiş. Ağustos 1991'de Gorbaçov'a yapılan darbeden önce temin ettiği banka kredisiyle başında kadim dostu Vladimir Kadannikov'un olduğu üretici firma Avtovaz'dan tanesi $200 otomobil satın almış. Fiyatlar serbest bırakılınca $5000 satmış ve aylar içinde tam $120 milyon vurmuş. Dönmüş bu paranın bir kısmıyla Avtovaz otomobil fabrikalarının sistemlerini iyileştirmiş. Dostu Kadannikov bu iyiliği karşısında Beryozovski'ye yeni bir otomobil fabrikası kurması için vergi indirimi, teşvik ve benzeri hususlarda yardım etmiş. Yardım denilen Yeltsin adına Londra'daki Barclays Bankası'na yatırılan $3 milyon ve Yeltsin bu gizli zanaç kasımdan her ay $16 bin faiz geliri elde ediyormuş. Kızı Tatyana'ya giden mücevherler, spor otomobiller cabası. 1992'de %1300 küsura tırmanan enflasyon, 1994'te hemen tümüyle boşalan devlet hazinesi özelleştirmeyi hızlandırınca, ORT'nin %49'u satışa çıkarılmış. Beryozovski hisselerin %16'sını $320 bin gibi cüzi bir fiyattan kapatmakla kalmamış, geri kalanını da arkadaşlarının yine çok düşük fiyattan satın almalarını sağlamış. Böylece kurduğu tezgahla ORT'nin yönetim kurulu başkan vekili olmuş. Ülkenin en büyük televizyon şebekesini haberlerden yorumlara kadar yönlendirmeye koyulmuş. Yetmemiş, reklam gelirlerine el atmış. Ne ki bu durum kısa bir süre sonra Yeltsin'i olur da kendisine karşı yayına geçer diye korkutmuş. Hatta Beryozovski'nin gücünü dengelemek üzere devlete ait hisselerin %26'sını kendi ailesinin üzerine geçirmiş. Beryozovski bunun üzerine Listiyev'in adını ortaya attı. Listiyev hem temiz bir isimdi hem de kısmi özelleştirmeden yanaydı. Yeltsin böyle birisinin kendisinden yana görüntü vermesinin iyi olacağını düşündüğü için onayladı. 1995 başlarında tayinini çıkarttı. Ne ki Vladislav'ın akıntıya kürek çekmeye niyeti yoktu. ORT'nin karanlık ilişkilerini temizlemeye karar verdi. Karanlık ilişkilerin bir numaralı adamı 36 yaşındaki bir reklamcı, Sergey Likovski, Premier SV ajansının sahibi. Bu adam da servetini Moskova'daki diskotek zincirinden yapmış. Likovski'nin diskotekleri Rus mafyasının yuvalandığı yerlermiş. Uyuşturucudan beyaz kadın ticaretine kadar her şey dönermiş. Likovski diskotekçilikten reklamcılığa atılıyor ve Rusya'nın 5 televizyon kanalındaki reklam kuşaklarının tümünü kapatıyor. Öyle ki reklam verebilmek için Premier SV'den geçmek, yüklü komisyon ödemek gerekiyor. Bu yıl ORT'ye reklam verebilmek için Likovski'ye ödenen komisyon $80 milyon buldu. Daha da kötüsü Premier SV paranın tümünü tahsil ediyor, televizyonlara kendisi ödeme yapıyor. Yani yapmıyor. Rabinovski nereden bildiğin gibi yüzüme bakmıştı. Hayır yapmıyor dedi. Yine bu yıl $250 milyon tuttular vermediler. Televizyonlar devlet sübvansiyonuyla ayakta durmaya çalışıyorlar. Kimse bir şey yapamıyor mu bu adama? Yapmıyor çünkü bürokratların kendileri de kriminal. Kaldı ki Likovski'nin bir ortağı Sergey Antonov haraç almak suçundan tutuklanan adam. diğeri de Küçük Avera diye bilinen Kansler Alexander Averin. Alexander'ın ağabeyisi Viktor, ünlü Soltsevo çetesinin reisi Mikas'ın sağ kolu. Mikas geçtiğimiz günlerde İsviçre'de para aklamak suçundan tutuklandı. Listiyev'in karşısına aldığı adamlar böyle adamlar. Vladislav Listiyev, Likovski'nin tekelini kırmaya karar veriyor. Yeni ahlaki standartlar saptanıncaya kadar reklam yayınlamayı durduruyor. Bunun üzerine Likovski 100 milyon dolar tazminat talep ediyor. Para bulunuyor ve adama iletilmek üzere ORT Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Boris Beryozovski'ye nakit olarak teslim ediliyor. Ve Beryozovski paranın üzerine yatıyor. Talihsiz Listiyev, birbirinden zalim iki adamın arasında kaldı ve öldü. Şimdi ne olacak diye sormuştum. Rabinovich omuzlarını silkmişti. Büyük bir cenaze merasimi olacak. Vladislav'ın yüz binlerce hayranı şamata yapacaklar. Beryozovski cinayetle hiçbir ilgisi olmadığını söyleyecek. Mahkeme açılacak ama sonuç alınmayacak. Bir yıla kalmadan dosya kapatılacak. Belki bir iki adi suçlu bulur içeri atarlar. Kazara namusu bir savcı ortaya çıkarsa onu da alırlar. 3-4 yıl sonra seninle yine böyle karşı karşıya geldiğimizde göreceğiz ki Beryozovski'nin ORT'deki %36'lık ortaklığı devam etmekte, Likovski'nin reklam tekeli sürmektedir. Yüzyıllar var ki Rusya'da suç geleneksel anlamını kaybetmiş durumda. Kendi ülkesinde rahmetli Uğur Mumcu'yu okumaktan kaçınan biriydim. Rabinovich'i pek de inanmayarak ya da abarttığını düşünerek dinlediğimi hatırlıyorum. Meğer kendisi de reklamcı olan Rabinovich'i kişisel deneyimi konuşturuyor. David'in patronu Alexander Konekin, demokratik ve kapitalist görüşleri nedeniyle hayatının tehlikede olduğu gerekçesiyle Amerika Birleşik Devletleri'nden sığınma hakkı isteyen ve alan ilk Rus. 1991'de henüz 24 yaşındayken Boris Yeltsin'e seçim kampanyasında kullanması için 10 milyon dolar nakit bağışlayan ve karşılığında müstafi KGB ajanlarından oluşan 200 kişilik bir koruma ordusu ile Gorbaçov'un eski limuzinini ve malikanesini alan delikanlı. Konelikin olmasaydı Yeltsin olmazdı deniyordu. Üstelik gizlisi saklısı olmayan aleni bir alışverişmiş. Konelikin olayı ABD ve Rusya'da yayınlanan çeşitli söyleşilerinde Gorbaçov'un limuzinini aldım ama benim kendi otomobillerim onunkinden çok daha iyiydi diye övünerek anlatmış. Tereza'nın Rusya'nın yeniden doğuşunun öncüsü, demir perde sonrası kapitalist demokratı diye bahsettiği Konelikin. Harçlığını çıkarmak için inşaatlarda çalışmaya karar veren üstün yetenekli bir fizik öğrencisi. İşe başladığının daha ilk günü ustabaşı oluyor. Ustabaşı kayıtları tutan, raporlama yapan, yani şovu götüren adam. İşlerin nasıl yürüdüğünü, daha doğrusu yürümediğini hemen görüyor. Sovyet usulü oylamayı hatırlarsanız, hiç kimse hiçbir şeye karar vermez, herkes her şeyi oylamaya koyardı. Delikanlı bakıyor, çalışma disiplini diye bir şey yok. Kimsenin umurunda da değil. Yönetimi ele alıyor, performansı optimize ediyor, işler yürüyor. Ertesi yıl kendi inşaat şirketini kuruyor. İşe alan o, ücretleri ödeyen o, malzemeleri temin eden o, ihaleye giren o. Adamlar o isterlerse çalışırlar, o istemezlerse giderler. En büyük inşaat şirketlerinden 3 kat fazla para veriyor işçilerine. O parayı istiyorlarsa verimli olmak zorundalar. Olağanüstü başarılı oluyor. Sovyet hükümetinden çok sayıda iş alıyor. Bilmiş gibi sormuştum. Devlet memuru bir akrabası var mıydı amca filan? Babası Milli Eğitim Bakanlığında üst düzey bürokrattı ama bununla alakası yok dedilerdi. Hatta Konenik'in Sovyet ilkelerine uygun hareket etmediği, özel girişim, işçi sömürüsü gibi kapitalist faaliyetlere karıştığı için okuldan atıldı. Kara listeye alındı, fizikçi olarak çalışması engellendi. Sonuçta herkesin yararına olan bir iş yapıyordu. Bu kadar ağır bir cezayı hak etmemişti. Moskova'da inşaat yapması da yasaklanınca kalktı başkentten 100 kilometre uzakta iş aldı. Burada Gorbaçov reformları imdadına yetişti. Bilirsiniz özel girişime açılan ilk sektörlerden birisi de inşaattı. Delikanlı birden kendisini kuralları konmamış bir pazarda at oynatırken buldu. 19 yaşındaydı ve sektörde tekti. Düşünebiliyor musunuz? Hiçbir rakibi yoktu. Devlet iktisadi teşebbüsleri hantaldılar, sonuç almaya yönelik değildiler. Gayrimenkul fiyatları gülünçlenecek kadar ucuzdu. Hayatta her şey zamanlama meselesi Gülo'ya. Konenik'in tek başına monopoli oynayan bir çocuk gibi toprak satın almaya başladı. Ve tabii göze battı, komünistler omurdanmaya başladılar. O da kendisini o durumda bulan herkesin yapacağını yaptı, alternatif bir siyasi ses buldu, Boris Yeltsin. Onu fonladı. Yeltsin Komünist Partisi üyesi olmasına karşın Konenik'in düşlediği ekonomik ve toplumsal reformları yapacak adam gibi duruyordu. Boris'in seçimleri kazanmasını sağlamak için 10 milyon dolar harcadı. Konenik'in olmasaydı Yeltsin olmazdı. tipik bir siyasi rüşvet hikayesi anlattıklarını düşünmüştüm. Adam Yeltsin'i düpedüz satın almış. Bunun Berezovski'nin yaptığından ne farkı var? Demokratik süreç demişlerdi. Demokratik sürecin Konenikin gibi bir girişimci için çok önemli olduğunu anlamalısın. Evet, çok parası vardı ama bir şeyleri şekillendirmek için kullanamadıktan sonra para neye yarar? Para güçtür, yapabilme gücüdür. Konenikin demokratik güç kazanmak için bir takım köşe başlarını tutmaya çalıştı. Neyi yapabilmek için güç Tereza? Neyi yapabilmek için güç? Bu sorunun cevabı yoktu. Sığınma talebi kabul edildikten sonra Amerika'da işe en başından başladı. Karısı Elena ile birlikte KMGI Stüdyoları isimli internet şirketini kurdular. Weblam diye bilinen internet reklamlarının ve multimedya sunumlarının öncüsü oldular. Weblam PC ekranının bütününü kullanıyor, tıpkı TV reklamları gibi ancak interaktif ve tüketicinin sorularına cevap veriyor. Ateş gibi bir teknoloji ve çok ucuz. Televizyonda birkaç yüz bin dolara mal olan reklam internette en fazla 20 bin dolara çıkıyor. Bazı reklam verenleri satış elemanlarını eğitmekten de kurtarıyor. Düşün, mesela bir dijital kamera satacaksın. Önce satış elemanlarını eğitmen lazım. Bu para. Üstelik sunumun yeterli olup olmadığını da asla bilemeyeceksin. Oysa Weblam'da her şeyi anlatabiliyorsun. Bu teknoloji sayesinde müşteriler de izlenebiliyor. Kırtasiyeden tasarruf, iş gücünden tasarruf. İnternet pazarında milyarlarca dolar yatıyor. Konenikin de bu paraya talip. Öyle görünüyor ki kendisini bir kez daha doğru zamanda doğru yere konumladı. Watergate'deki evinde onunla bir söyleşi yaptım. İlk bakışta fevkalade nazik, sıcak, güven veren bir genç adam. Ama gök mavisi, buz gibi soğuk Rus gözlerini insanın üstüne bir çevirdiğinde, o uysal üniversite öğrencisi görünümünün altında çok başka şeyler olduğunu anlıyorsun. Ne gibi başka şeyler? Deha! Çocuk yaşında Soyuz'un en büyük fizik ödülünü kazandı. Moskova Fizik Enstitüsü'nde roket bilimcisi olarak yetiştirilmek üzere ayrılan gençlerdendi. Ayrıca birinci sınıf bir satranç oyuncusu. Rusya'da böyle çok adam var. Evet ama Rusya'nın siyasi, sosyal ve ekonomik yapısını şekillendiren, Rusya'nın Birleşik Devletler'in demokratik bir müttefiki olması için çaba sarf eden çok adam yok. 19 yaşında bir fizik dehası olduğunu düşün. Birkaç yıl içinde 300 milyon dolarlık, evet aynen böyle, 300 milyon dolarlık bir gayrimenkul ve bankacılık imparatorluğu kuruyorsun. 600 çalışanın, düzinelerle otomobilin, malikanelerin ve 200 silahlı adamdan oluşan bir koruma ordun oluyor. Ve en güvendiğin insanlar tarafından kaçırılıyorsun, işkence ve ölümle tehdit ediliyorsun. İmparatorluğun karanlık bir Budapeşte gecesinde senden çalınıyor. Peşinde KGB ve Rus mafyası, Doğu bloku ülkelerinden kaçıp kendini New York'a atıyorsun. Bu defa da karşına Amerikan hükümeti dikiliyor. Adın uluslararası kriminale çıkmış. CIA, FBI, INS, KGB, çeteler yolsuzluğun her türlüsüne batmış devlet memurları peşinde. Kelepçeleniyor, 29. doğum gününü hapiste geçirmek zorunda kalıyorsun. Tam bir Tom Clancy polisiye romanı demiştim, ne diyeceğimi bilemediğim için. Sanıyorum Rabinovich'ti. John Grisham'ın Şirket filmindeki Mitch McDear daha iyi bir benzetme dedi. Konenikin de Soltsev çetesiyle hükümet arasında kalmış eziliyordu. Şu farkta ki o aynı zamanda iki de süper devletle uğraşıyordu.
Ayrım sonu.